İkinci ayrım. Bir. 58 yaşında, yer yer grileşmiş siyah saçlarıyla, Blake Johnson'da hala bir tür vahşi cazibe, kendi başının çaresine bakabilecek bir adam havası vardı. Elbette Vietnam'da deniz kuvvetlerinde hizmet etmiş biri kadar yaşlı görünmüyordu ama bunu yapmıştı. Dikkate değer bir onur nişanı ve madalyalar bunun ispatıydı. Johnson, başkanın, hatırlayabildiğinden daha fazla yıldan beri kişisel güvenlik danışmanıydı. Başkanların gelip gittiğini ama kendisinin sonsuza dek var olduğunu ya da öyle göründüğünü düşündü üzüntüyle Blake. Her şeyin başladığı öğleden sonra, geç saatte, neşeli Jane adlı amatör balıkçılık teknesinin dümeninde oturuyordu. Hafif bir yağmur cama yağarken pencereden Long Island'a baktı. Saat neredeyse 6'ydı. Acele etmesi gerekiyordu. Kuwak'ta sözüm ona tatiller için bir plaj evi vardı. Oysa tatil bir türlü gelmemişti ve bu sefer de durum farklı görünmüyordu. Rusya Federasyonu'nun başbakanı Vladimir Putin, New York'ta Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacaktı ve başkan kendisinden oraya katılıp sadece konuşmayı değil, ama Rus delegelerin genel davranışlarını da rapor yapmasını istemişti. İngiltere Başbakanı da gelmiyordu ama ilginçtir ki konuşmaya kişisel arabulucusu Harry Miller'ı muhtemelen Blake'le aynı işi yapması için gönderecekti. Beraberinde Sean Dillon da vardı. Kendisi önceden geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nda korkulan bir infazcı, şimdi bir güvenlik danışmanı ve Blake'in iyi ve kötü zamanlarda dostuydu. Yazarın notu. İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya da İngilizce adı Irish Republican Army yani IRA, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan örgüt. 2005'te silahlı mücadeleyi bırakmıştır. Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu, İngilizcesi Provisional IRA ya da PIRA, örgütün askeri kanadını temsil etmiştir. Dillon ve Miller. Blake gülümsedi. Dillon, bunun kulağa bir kabare gösterisi gibi geldiğini söylerdi. Motoru kıstı ve teknelerin arasından neşeli Jane, iskeleyi hafifçe dürtecek kadar yanaştı. İskelede şimdi yağan yağmura karşı başlığı yukarı çekilmiş, sarı muşamba mantolu bir adam vardı. Blake, dümenin başından kalktı ve atmak için halatı aldı. ''Bana yardım edebilir misiniz? Halatı yakalayın ve bağlayın. Ben de motoru kapatayım.'' ''Sanmıyorum. Seni öldürmek için bu motorun sesine ihtiyacım olacak.'' dedi başlıklı adam. Elini bir beretta tuttuğu halde sağ cebinden çıkardı ve yıllarca zor bir hayat yaşamaktan dolayı hisleri keskinleşmiş olan Blake, kendisini hemen parmaklığın üzerinden fırlattı. İki kez ateşlenen susturuculu silahın boğuk sesinin ve sağ omzunda yakıcı bir hissin farkındaydı ve sonra bulanık suyun 20 adım içine daldı. Teknenin altına yüzdü. Sırtı teknenin omurgasına sürtünüyordu ve tekne, motoru hala titrediği halde sürüklenirken öbür taraftan su yüzüne çıktı. Adamı teknenin arka tarafında, parmaklıktan aşağı eğilirken ve Beretta'nın içindekileri suya boşaltırken gördü. Adam şarjörü çekip attı ve cebinden bir tane daha çıkardı. Blake kendisini teknenin üzerine attı ve dümen kısmına doğru zar zor ilerledi. Kontrol panelinin altında bir kapak vardı ve bir dokunuşuyla açıldı. İçeride iki klipsle tutturulmuş olarak kısa namlulu bir simit ve son 38 vardı ve bunu eline alarak döndü. Başlıklı adam çıldırmış gibi şarjörü Beretta'nın dibine itiyordu. Blake, aptal olma, bitti dedi. Bunun bir faydası olmadı. Adam, nalet olsun diyerek elini kaldırdı ve Blake onun gözleri arasına ateş ederek onu suya düşürdü. Kış sezonu olduğundan çok sessizdi. Etrafta kimse yoktu. İskeledeki küçük kafe bile kapalıydı. Bu nedenle Blake elinden gelen tek şeyi yaptı. Motoru kapattı Güverte boyunca ilerledi ve bir halatı iskele halkalarından birine düğümlemeyi başardı. Sonra aşağı indi. Omzu şimdi acıyordu, fena acıyordu. Mutfak bölümünde oturdu ve özel cep telefonunu güçlükle çıkardı ve aradı. Tanıdık ses, başkanın favori gizli servis adamı cevap verdi. Clancy Smith. Ben Blake. Az önce Neşeli Jane'le iskeleye geldim ve bir adam elinde Beretta'yla bekliyordu. Tanrı aşkına Blake, ne oldu? Omzuma bir kurşun yedim ama adamı parmaklığın üzerine gönderdim. Şimdi başı dönüyordu. Kahretsin Clancy, burada kimse yok. Sezon boyunca kapalı. Sadece orada kal. Hemen oraya polis getirteceğim. Dayan Blake, dayan. Seni tekrar arayacağım. Blake bir dolaba uzandı. Çok eski bir brandy şişesinden mantarı çekti ve içkiyi büyük yudumlarla içti. Dayan diye mırıldandı. Adamın dediği bu. Şişeden bir yudum daha aldı, bayıldı ve kayarak yere düştü. Bu sırada Londra'da Gerik kulübünde gece yarısına bir saat kala değişik Commonwealth bölgelerinden gelen 20 bakan için verilen akşam yemeği sona ermek üzereydi. General Charles Ferguson'dan günahlarından dolayı modern çağda terörün ekonomik sonuçları üzerine bir konuşma yapması istenmişti ve o da oradan ayrılmak için sabırsızlanıyordu. Olayın saat 22'de sona ermesi bekleniyordu ama şimdi saat 23'tü. Çünkü soru-cevap bölümü sırasında belli bir süre ağız dalaşı olmuştu ve doğal olarak bu kendisinin canını sıksa da Ferguson da buna dahil olmuştu. Şoförünü ayrı ayrı seferlerde 3 kez çağırması gerekmişti, ta ki sonunda bütün bu üzücü durum sona erene dek. O zaman elinden geldiğince çabuk oradan kaçmış, bekleyen bir dizi limuzin görmüştü ve kendisininki bunların arasında değildi. Çok sevdiği Daimler'ı zarar görmüştü ve cilası yenileniyordu. Kabine dairesi bir amara ve Pool adında bir şoför vermişti. Bu sırada Pool endişeyle çıka geldi. ''Nedir bu?'' diye sordu Ferguson sinirli bir tavırla. ''Güvenlik tarafından sürekli ilerletildik. 2 sokak ötedeyim, Venald Road'a.'' Şoförün bir Doğu Londra aksanı vardı ama Ferguson'un hiç hoşuna gitmeyen hafif bir ağlama tınısıyla ''Tanrı aşkına bir adam, sadece yolda ilerle. Eve gidip yatmak istiyorum.'' Pool kaçtı. Ferguson içini çekti. Zavallı adam. Düşününce aslında onun suçu değildi ama ne lanet bir akşamdı. Pool sokağın sonuna ulaştığında bir limuzin köşeden döndü ve büyük bir su birikintisinin üzerinden geçerek şoförü sırılsıklam etti. Limuzin yoluna devam ederken Pool arkasından bağırdı. ''Kutsal Meryem aşkına, beni sırılsıklam ettiniz, sizi aşağılık herifler!'' Sesi oldukça farklıydı. Her şeyden çok İrlandalıydı. Ferguson'a dönerek aceleyle ''Üzgünüm efendim!'' bağırdı ve köşeyi dönüp gözden kayboldu. ''Hay aksi, neler oluyor?'' diye sordu Ferguson ve Venable Row'a döndü. Orada bazı inşaatlar vardı. Temizlenmiş bir bölge ve giriş için bir açıklığı olan yuvarlak bir çit, ayrıca 2 greyder ve bir kamyonet. Orası karanlıktı. Sadece parlayan bir sokak lambasının hafif ışığı. Gümüşü amara birkaç metre içeride park edilmişti ve Pool onun yanında duruyordu. İşte geldik efendim. Ferguson yaklaştı ve o yaklaşırken Pool dönüp kaçmaya başladı. Amara patladı. Patlama her iki yandaki binaların arasında yankılanarak bunların yangın alarmlarını çalıştırdı. Ferguson darbeden dolayı geriye fırlamıştı. Bir an orada yattı, sonra ayağa kalktı. Kendisinin tek parça olduğunun ama amaranın cayır cayır yandığının farkına vardı. Patlama bagaj kısmından gelmişti ve Pool arabanın arkasına daha yakındı. Ferguson ona doğru eğildi, dizleri üzerine çöktü ve onu döndürdü. Oldukça fazla kan vardı ve yüzü yarılmıştı. Pool'un gözleri açıldı. Ferguson, dayan oğlum, iyi olacaksın, yardım geliyor. Pool'un sesi çok zayıftı. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Hepsi benim suçum. Saçma dedi Ferguson. Suçlanacak tek kişi o bombayı arabama koyan aşağılık herif. Pool onu duymamıştı. Çünkü nefes almayı bırakmıştı ve Ferguson orada diz çöktü. yaklaşan polis ve acil servisin sirenlerinin farkında olarak şimdiden soğumaya başlamış bir eli tutarken tam bir üzüntü hissi benliğini sardı. "Senin suçun değil oğlum," dedi yumuşak bir sesle. "Asla senin suçun değil." Ayağa kalktığı sırada ilk polis arabası sokağa gürledi. New York'ta Harry Miller ve Sean Dillon bir suite daireyi paylaştıkları Plaza Otel'in ahşap kaplamalı Oak Bar'ında keyifle içki yudumluyorlardı. "Bu yeri seviyorum," dedi Dillon. "Edward dönemi stili görkemine." Burasının Mark Twain'in evinden uzaktayken mesken tuttuğu yer olduğunu söylüyorlar. "New York'a ilk seyahatimde tam da bu barda içmiştim." Boyu kısa İrlandalı, siyah fitili kadife pantolon ve siyah armani gömlek giyiyordu. Bunlar neredeyse beyazlanacak kadar açık renkli saçını tamamlıyormuş gibiydi. Dünyayı ciddiye almak elinden gelmeyen bir adamın yarım ağız gülümsemesiyle sakin ve rahatlamış görünüyordu. "İrlanda Cumhuriyet Ordusu harcamalarında cömert olmalı. Sanırım Belfast'tan kaçan sefil bir ihbarcının peşindeydin." "Doğal olarak öyleydim," dedi Dillon, hala gülümseyerek. "Bir içki daha?" "Neden olmasın, ama o zaman üzerine değişsen iyi olur. Ne de olsa Birleşmiş Milletler'de İngiliz hükümetini temsil ediyorsun. Sanırım sen bunu yaparken ben de bacaklarım uyuştuğu için gezineceğim." Miller resmi bir şekilde denizci mavisi bir takım giyinmişti. Yanında bir sandalyenin üzerinde mavi bir trench coat vardı. 1.85'ten biraz kısa boyu, kurşuni gri gözleri, koyu kahve saçları ve sol yanağını ikiye ayıran bir yarası vardı. "Bana şu basit İrlandalıyı hatırlattığın için Tanrı seni kutsasın. Putin ne işler çeviriyordur sence?" "Tanrı bilir," dedi Miller. "Eğer Birleşmiş Milletler'deki varlığının başkanı ve başbakanı katılmaya zorlayacağını düşünüyorsa ne yazık ki yanlış bilgilendirildi." Garson iki viski daha getirdi ve gitti. Dillon sıkıntılı bir edayla, "Bazen Birleşmiş Milletler'in artık ne işe yaradığını merak ediyorum. Yeterince gücü yok sanırım." Doğu Nehri boyunca 73 bin dönüm arazisi ve kendi polis gücü, itfaiye örgütü ve postanesi var," dedi Miller. "Sanırım bununla yetinmeleri gerekecek." Viskisini yudumladı, ayağa kalktı ve trench coat'unu giydi. "Sokakta karşıya geçip Central Park'a tur atacağım. Elçilik arabası bir saat içinde burada olacak. Kendine dikkat et, orası tuzaklı olabilir." "Dün dündür, bugün bugündür Sean. Bugünlerde New York, Londra'dan daha güvenli." Dillon ona kadeh kaldırarak, "Eğer öyle diyorsan binbaşı," dedi. "Sonra görüşürüz." Miller, kapıcının şemsiye ikramını kabul etti. Karşıdan karşıya geçerek Central Park'a geldi ve girdi. Akşamın karanlığı henüz çökmeden, ikindinin sönen ışığında etrafta birkaç kişi vardı. Birden uzakta bir yerlerde duyulan seslerin, tok bir sesle havlayan bir köpeğin haricinde yalnız olduğunu fark etti. Ve derken arkasından koşan birinin ayak sesleri. Omzun üzerinden baktı. Koyu yeşil bir eşofman, eldivenler ve bere giymiş bir adam hızla geldi ve bir kenara çekildi. "Merhaba," dedi ve ilerlemeye devam ederek yolun sonunda ağaçlara döndü. Bir an sonra yeniden göründü. Miller'a bakmak için durdu, sonra ileri yürüdü. Miller şemsiyesini düşürmüş gibi yaptı ve bunu yerden almak bahanesiyle yere uzandı ve ayak bileğine sarılı kılıfta Colt 25'i buldu. Doğruldu, yeniden şemsiyeyi aldı ve gitmek için döndü. Adam seslendi. "Hey sen, seninle görüşülecek bir işimiz var." Koşarak ilerledi, sonra yavaşladı. Sağ eli eşofmanının cebine kaydı. "Peki konu nedir?" diye sordu Miller. "Cüzdan, kartlar, cep telefonu, siparişiniz her ne olursa." Eli hala sağ cebinde, şimdi iyice yakındaydı. Miller hızla iki adım attı. Böylece ikisi burun buruna gelmişlerdi. Sonra adamın neredeyse sol dizine dokunan susturuculu koltu tuttu ve ateşledi. Adam bağırarak geriye sıçradı. Bu sırada Miller onu yolun kenarında bir banka itti. "Aman tanrım," diye bağırdı adam. ve Miller eşofman cebine uzandı. Bir susturuculu tabanca bularak bunu çalıların içine attı. Cüzdan, kartlar, cep telefonu. Söylediğin bu değil miydi? Adam iki eliyle kan fışkıran dizini tuttu. Bana ne yaptın? Böyle olacağını söylememişlerdi. Seni sakatladım aşağılık herif dedi Miller. Oyuk uçlu fişekler. Şimdi konuş yoksa öbür dizine de sıkarım. Onlar kim? Bilmiyorum. Ben serbest çalışıyorum. İnsanlar benimle bağlantıya geçer, bir hizmet sağlarım. Profesyonel bir tetikçi olduğunu mu söylüyorsun? Evet öyle. Bana bir çağrı geldi. Kim olduğunu bilmiyorum. Bir paket vardı. Kimden olduğunu bilmiyorum. Senin plazada kalırken bir fotoğrafın, talimatlar ve yüzlükler halinde $2000. Ama müşterinin kim olduğunu bilmiyorsun öyle mi? Buna inanmak güç. Neden sana güvensinler ki? Demek istediğin para gönderecek kadar bana güvenmeleri mi? İşler böyle yürür. Parayı al ve kaç. Yoksa sonraki sefer hedef ben olurum. Şimdi Tanrı aşkına adamım, yardım et bana. Para nerede? Bankada. Pekala, oraya gidiyorsun dedi Miller. Cüzdanın ve kartlar bende kalacak ve cep telefonunu sana bırakacağım. Bir ambulans çağır ve hırsızlık amaçlı saldırıya uğradığını söyle. Beni işin içine katmaya çalışma. Yapmayı denediğin şeyin karşılığında Rickers'ta 20 sene yiyecektin ya da belki orada zaman geçirmişliğin oldu. Belki sürekli girip çıkıyorsun. Nalet olsun dedi adam. Evet, bunu söyleyeceğini düşünmüştüm. Miller döndü ve hızla uzaklaşarak telefonla araması için adamı yalnız bıraktı. Plazada paylaştıkları iki yatak odalı suite'te Dylan banyo aynasının önünde durup gömleği kadar siyah bir kravatı düzeltiyordu. Pantolonu gibi ceketi de siyah fitilli kadifedendi ve ceketine uzanıp giydi. Yakışacak mı diye sordu Miller kapıdan içeri girerken. Bu kıyafetle Putin kendisi için cenazecinin geldiğini düşünecek. Hadi oradan. Yaşlı Vladimir'in siyah takımdan başka bir şey giydiğini zor görürsün. Bizzat kendisi bunu dedi. Zorlu bir adam mı demek istiyorsun? Şimdi boş ver bunu. Konuşmamız gerek. Konu nedir? Miller sağ ayağını banyonun kenarına koydu. Pantolonunun paçasını yukarı çekti ve ayak bileği kılıfını çıkardı. Bu da nedir şimdi diye sordu Dylan. Gittiğimiz yerin Birleşmiş Milletler olduğunu sana hatırlatmak isterim. Bunu takarak kapıdan içeri giremezsin. Doğru ama bunu denemeyi hiç düşünmedim. Öte yandan Central Park'ta bir yürüyüş bambaşka bir meseleymiş gibi görünüyor. Bu nedenle bunu yanımda taşımam iyi bir şey oldu. Dylan'ın her zamanki gibi sanki en kısacık bir anda kişiliğini değiştiren bir gölge yüzünden geçmiş gibi oldu. Anlat bana. Miller, içindeki asker sayesinde kısa ve öz olarak anlattı ve sözlerini bitirdiğinde saldırganından aldığı cüzdanı çıkarıp uzattı. Benim katlanmış bir bilgisayar çıktısı fotoğrafım. Kredi kartı yok. Bir sosyal güvenlik kartı, ayrıca Frank Berry adına Brooklyn'de bir adresin göründüğü bir sürücü lisansı. Bunlardan herhangi birinin orijinal olduğundan şüpheliyim ama işte hepsi bu. Bir duşa ve temiz gömleğe ihtiyacım var. Zamanımız kalmadı. Kendi yatak odasına gitti ve Dylan eşyaları cüzdandan çıkararak bilgisayar çıktısı fotoğrafı açtı. Fotoğraf Miller'ı göreceli olarak kalabalık bir asfaltta yürürken gösteriyordu. Kadrajda yarım bir kamyon vardı ve arkasında bir Londra taksisinin kenarı. Peki bu nereden gelmişti? Central Park'tan bu yana uzun bir yoldan.